edebiyatımızda iz bırakanlar.
Eteklerinde sarı suyun aktığı Altın Dağlar silsilesinden Ulu Karadağ'ın çorak yamaçlarında bir gölge ilerliyordu. Sabahtı. Güneş ilk tatlı ışıklarını tepeden dökerken henüz serin ve taze akan nehrin dalgacıkları üstüne yayıyordu. Ağır yürüyüşünden, etrafına bir keklik gibi ürke ürke bakışından bu karaltının bir kadın olduğu anlaşılıyordu. Belinde ince bir ceylan postu, sırtında ağaç liflerinden örülmüş kaba bir atkı vardı. Yumuşak ve korkak adımlarla bir küçük çalılığın kenarına gelmiş, yerden kırılmış ince dallar, kurumuş yapraklar toplamaya başlamıştı. Çalı ve yaprakları eteğine doldurdu. Telaşla yamaçtan aşağı indi. Tan yeri ağarmış, gündüz olmaya başlamıştı. Şimdi kadının argın, uçuk benzi, yorgun, düşük kımıldanışı daha ziyade görünüyordu. Bir oyuğun önüne geldiği zaman kısık bir çığlık işitildi. Bu yeni doğmuş bir çocuk sesiydi. Koştu, yaprakları yere attı. Yavrusunu kucağına aldı, emzirmeye başladı. Yarım saat sonra mini mini uyumuştu. Getirdiği yaprakları bebeğin altına üstüne yaydı. Örttü, etrafına bakındı. Bir insan yuvası için yetişmeyen bu kuru ot ve yapraklara bir kucak daha ilave arzusuyla oradan ayrıldı. 40-50 adım uzaklaşmamıştı ki, iki iri kanadın havada çırpmasından çıkan boğuk bir gürültü işitti. Korkarak arkasına baktığı zaman, yavrusunun bir kartalın pençeleri arasında bulutlara doğru süzülüp yükseldiğini gördü. Kadın, bu gökler arslanının uçtuğu tarafa kollarını açarak birkaç adım koştu. Acı acı haykırdı. Yıldırıma uğramış ağaç kütüğü gibi yere serildi, bayıldı. Kartal bu yumuşak ve pembe tenli avı pençesinde sıkarak yükseldi, yükseldi, Ulu Karadağ'ın Arak tarafına geçti. Onu bir kayanın tepesine bırakmak istedi, fakat çocuk bir çalılığın arasına düştü. Tam bu sırada fidanların altında bir dişi aslan da iki yavru doğurmuştu. Kartal aslanı görünce avının etrafında havada birkaç defa dolandı, süzüldü. Hışımla uzaklaştı, gitti. Dişi arslan bu mini miniyi kendi yavruları yanında görünce onu da doğurduğunu sandı. Yarlı ağacı tanrı bu çocuğu esirgedi. Aslan kendi yavrularıyla beraber bu bebeği emzirmeye başladı. Günler, aylar geçti. Çocuk süt kardeşleriyle beraber büyüyor ve ninelerinin avlanıp getirdiği yabani hayvan etleriyle besleniyordu. Yaşı ilerledikçe gücü de artıyor, pazularında, baldırlarında aslan kuvveti beliriyordu. Kardeşleriyle oynaşıyor, güreşiyor ve onları yeniyor, seriyordu. Bu galebeye zekası da yardım ediyordu. Çünkü bir Ademoğluydu. Artık kardeşleri bunu uzaktan görünce korkularından kaçıyorlardı. Bu yaşayış ona Alparslan adını tabi olarak vermişti. Yıllar geçti. Alparslan bu hayattan memnun değildi. Merhaba sevgili dinleyiciler. Edebiyatımızda İz Bırakanlar programımıza Ahmet Hikmet Müftüoğlu'nun Çağlayanlar adlı eserinden bir bölümle başladık. Hikayeci, yazar, şair Ahmet Hikmet Müftüoğlu 3 Haziran 1870'te İstanbul'da doğmuştur. Babası Osmanlı Devleti'nin ileri gelenlerinden Akdeniz vilayetleri Kapı Ketyudası Yahya Sezai Efendi'dir. Tasavvufla ilgilenen ve tasavvufi şiirler yazan Yahya Sezai Efendi, basılmamış divanı bulunan şairlerden biriydi. Annesinin ismi bilinmese de Moralı olduğu, soyunun Niyazi-i Mısri'ye dayandığı bilinir. Müftüoğlu, 7 yaşındayken babası şair Yahya Sezai Efendi'yi kaybetmiş ve ağabeyi Ahmet Refik Bey'in himayesinde büyümüştür. Eğitimine Soğukçeşme Askeri Rüştiyesi'nde başlamış, daha sonra Galatasaray Lisesi'ne girmiştir. Tevfik Fikret de bu okulda tanışmış ve arkadaşlık kurmuştur. 1888'de lisedeki eğitimini bitirmiş, hariciye nezaretinde çalışmaya başlamıştır. Bu görevine devam ederken Galatasaray Lisesi'nde öğretmenlik yapmıştır. Pire, Yunanistan ve Potik, Kafkasya konsolosluklarında çalışmış, 1891'de İstanbul'a geri dönmüş ve eski işine devam etmiştir. 1908'de ticaret ve ziraat nezaretinde göreve başlamıştır. Galatasaray Lisesi'ndeki hocalık görevini Tevfik Fikret bu liseye müdür olunca bırakmıştır. Darülfünun Edebiyat Fakültesi Fransız ve Alman Edebiyatları hocalığına başlamıştır. 1912'de Peşte'ye gönderilmiş, mütareke döneminde İstanbul'a dönmüştür. Harp malzemeleriyle ilgili bir komisyonun başkanı sıfatıyla Peşte, Viyana ve Berlin'de kalmıştır. İstanbul'a döndüğünde Halife Abdülmecid Efendi'nin baş mabeyinciliğini yapmıştır. Ankara'da hariciye müsteşar vekaletini üstlenmiştir. Karaciğer kanseri şikayetiyle bu görevinden ayrılmış ve 19 Mart 1927 tarihinde İstanbul'da vefat etmiştir. Bir yaz günü bizim Büyükada'da Karanfil sokağındaki eve bir misafir geldi. Uzunca boylu, siyah bıyıklarının ucu yukarıya doğru kıvrılmış, en iyi terzinin makasıyla kesilmiş elbisesi, zarif ve tertemiz olan bu misafir, kendisine kapıyı açan hizmetçiyle kartını göndermişti. Ahmet Hikmet. Babam o gün rahatsızdı ve giyinmemişti. Beni derhal aşağı gönderip ziyaretçiyi içeri aldırmakla beraber, hastalığına rağmen giyinmeye kalkışmasından bu gelen şahsın ağırlanmaya ve hürmete değer bir insan olduğuna kanaat getirdim. Koşa koşa kapıya gittim. Benim gibi bir damlacık çocuğa beyefendiliği layık gören bu terbiyeli misafire çarçabuk ısınıverdim. Babam aşağı ininceye kadar iyiden iyiye ahbap olmuştuk. Recaizade Mahmut Ekrem'in oğlu Ercüment Ekrem Talu Ahmet Hikmet'ten böyle söz ediyor. Türkçü yazarlarımızın önde gelenlerinden Ahmet Hikmet Müftüoğlu, edebiyatımızın milliyetçi hareketini temsil etmiş, Türkçülüğü siyasi sahada savunan isimlerimizdendir. Güneş Mecmuası'nın Ahmet Hikmet özel sayısında dürüst, körü körüne batı hayranlığından hoşlanmayan, asil ruhlu biri şeklinde tasvir edilen yazar, hat sanatı, resim, musiki, mimari, dokumacılık, oymacılık, işlemecilikle yakından ilgilenir. Mevlid, ezan, Kur'an dinlemeyi ve sıkıntılı günlerinde Fatih'in, Aksaray'ın, Eyüp'ün mahallelerini gezmeyi sever. Fuzuli, Baki, Nef'i, Nedim, Ruhi, Şeyh Galip, Abdülhak Hamid, Sami Paşazade Sezai ve Recaizade Mahmut Ekrem'i okuyan Ahmet Hikmet, Batı edebiyatından Lamartine ve Goethe'yi örnek almıştır. İlk ürünleri Servet-i Fünun dergisinde yayımlanmıştır. 1908'den sonra yeni lisan ve Türkçülük akımlarını benimsemiş, Türk Yurdu Dergisi'nin ve Türk Derneği'nin kurucuları arasında yer almıştır. Yazarlığı, Servet-i Fünun dönemi ve Milli Edebiyat döneminde birbirinden farklı iki çizgide sürmüştür. Divan edebiyatıyla ilgilenen babası ve dedeleri vasıtasıyla edebiyatla tanışan Ahmet Hikmet Müftüoğlu'nun edebiyata alakasının temellerinin ailede atıldığını söyleyebiliriz. Diğer bir ifadeyle, edebiyat bilinci ailede şekillenen Ahmet Hikmet, ailesinden dolayı eski edebiyatı da iyi bilir. Asıl olarak hikayeleriyle ön plana çıkan Ahmet Hikmet Müftüoğlu, hikayelerini Haristan ve Çağlayanlar adlı iki kitapta toplar. Servet-i Fünun döneminde yazdığı hikayelerini içeren ve 1901'de yayımlanan ilk hikaye kitabı Haristan 22 hikayeden oluşur. Kitabın ilk hikayesi, Haristan ve Gülistan'dan ismini alan kitaptaki hikayelerin tevcihi vecih dışında hepsi Servet-i Fünun dergisinde yayımlanmıştır. Hikayelerin dili Servet-i Fünun üslubuna uygun olarak ağırdır. Hüseyin Cahit, görülmemiş ve zarif kelime bulmak düşkünlüğü en çok Ahmet Hikmet'te kendini gösterdi. Onun küçük bir defteri vardı. Nerede böyle kulağa hoş gelen Arapça bir kelime, Farsça bir sıfat bulursa hemen oraya kaydederdi sözleriyle Ahmet Hikmet'in kitabında Arapça ve Farsça tamlamalarla sanatlı söyleyişten yararlandığını belirtir. 1922'de yayımlanan ikinci hikaye kitabı Çağlayanlar, 18 hikayeden oluşur. Vatan ve millet sevgisi, savaş, vatanın içinde bulunduğu kötü durum, savaş sonrası yaşanılan sıkıntılar, Türkçülük, din gibi sosyal, toplumsal ve siyasal konuların ağırlık kazandığı bu kitap, ilk hikaye kitabının aksine sade bir dil ve üslupla kaleme alınır. Birinci Dünya Savaşı yıllarını konu edinen Orhun Nehri kıyılarını ilmi bir seyahati anlatan ve milliyetçiliği vurgulayan Gönül Hanım, Ahmet Hikmet'in tek romanıdır. Müftüoğlu, romana ismini veren Gönül Hanım'ı Turan Meleği olarak tasvir eder. Leyla yahut Bir Mecnun'un İntikamı, Bir Safai Kalp, Kadın Ruhu, Silinmiş Çehreler, Bir Tesadüf ise bilinen en önemli eserleridir. Ahmet Hikmet'in az sayıda yazmış olduğu şiirler arasındaysa, büyük bir aşkla sevdiği dile getirilen ilk eşi Suat Hanım için yazdığı şiirler olduğu düşünülmektedir. Eşi için yazdığı Mersiye'den alınan sözler Halit Lemi adlı tarafından bestelenmiştir. Bir gören yok, bilmiyorlar neredesin sen, neredesin? Nerede olsan sevdiğim, sen bendesin, sen bendesin. Gözlerimde hun ile ta bendesin. Nerede olsam sevdiğim, sen bendesin, sen bendesin.
Edebiyatımızda iz bırakanlar.